Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Erkam Radyo'da, Kalbin Frekansı'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütfarslan abimizle olan birlikteliğimize bu haftada başlamış olduk. Efendim, öncelikle her zaman olduğu gibi Lütfü abimize hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diliyoruz.
Hoş bulduk Salih'ciğim, ben de hayırlı programlar diliyorum.
Eyvallah, teşekkür ederiz abi. Her hafta hem gençliğin gündeminde olan hem dünyanın hem Türkiye'nin gündeminde olan mevzuları, bahisleri size sormaya gayret ediyoruz Lütfü abi. Bu anlamda hakikaten birçok konuyu da burada konuşma imkanı bulmuş olduk. Özellikle dinleyicilerimizden, genç arkadaşlarımızdan gelen soruları size yöneltme imkanı bulduk. Bugün de dilerseniz yine her ay olduğu gibi, her ayın heyecanında yaşadığımız gibi Genç Dergisi'nin bir dosya çalışması oldu. Şu an yakın zamanda da, yani birkaç gün içerisinde de okuyucularımızın, Genç Dergisi okurlarının ellerinde olacak inşallah çıktığında. Tabii biz bu çalışmayı tamamladık. Malum aylık dergi olduğu için.
Daha okuyucumuzun eline geçmedi ama.
Geçmedi. Ama evet. Dilerseniz böyle hani modern tabirle spoiler.
Spoiler mı diyorlar ona?
Fragman efendim sinemada ya da ipucu. Var mı bizim literatürümüzde bir karşılığa bunun? Yani hani İslam medeniyetinde bir ön bilgi gibi bir şey falan bir şey, ifadesi var mı acaba bunun kavramı?
Muhbir-i sadık diyelim.
Muhbir-i sadık. Kendi kendimizi muhbirlerini yaparak. Dilerseniz abi Genç Dergisi'nin dosyası ki heyecan verici bir dosya. Bayağı ilgi çekecek diye düşünüyoruz. Hackerlık üzerine. Beyaz hackerlık üzerine. Ve biz onlara ne diyoruz abi? Çağın Fatihleri. Hakikaten şimdi...
Çağın Fatihleri demedik aslında bu sefer. Çağın Ulubatlıları dedik.
Ulubatlıları dedik.
Fatih ile Ulubatlı arasında fark var. Çünkü Fatih malum devletin başındaki zat. Ulubatlı birazcık serden geçti. Yani o ilk yarım harekatını yapan, sancağı diken, diktikten sonra da müthiş bir efendim moral motivasyon oluşturup diğer esas zapt edecek olan güçlerin, fethedecek olan daha doğrusu zapt değil, fethedecek olan güçlerin bir anda böyle akmasına vesile olan, karşı tarafın moralini bu anlamda yıkan, bu tarafın moralini tahkim eden Ulubatlı. Yani figür olarak Ulubatlı. Dolayısıyla beyaz hackerlar aslında Ulubatlı'ya daha denk düşüyor.
Eyvallah abi. Şimdi bu tabii Ulubatlı olmak hani bazen ikinci adam olmak anlamına mı geliyor? Tam onu da aslında açsak burada.
Yok, ikinci adam da değil aslında. O tamamen bir hani deliler diye bir ara filmi de çıktı.
Evet evet.
Delil diye ben onu bir ara yazmıştım Genç Dergisi'nde. Yani deli olmadan bir kısım insanlar deli olmadan kitlenin, ortalama insanların aşkın şeylere yönlendirilmeleri çok mümkün olmuyor. Yani insanlar hakikaten yeni fikirlere, yeni inanışlara öyle kolay kolay
adapte olamıyorlar.
Yani o sürgüt yaşayış, yani geleneğin bir tarafından gücü de bu, fakat diğer taraftan aslında geleneğin ihyası noktasındaki fikirlerin yeni olarak addedilip dışlanmasının şeyi de bu, yani birazcık etkisi de bu. Sonuçta birilerinin elini taşın altına koyup o işin hem fikri hem zihni hem de yani fiili olarak hayatını devam ettirmesi gerekiyor o noktada. Yani risk alması gerekiyor. Şimdi yani şeyi düşün, surların önüne gelmişsin. Bir taraftan o Rum ateşi denilen ateşler yağıyor şeyden, Bizans'tan. Diğer taraftan surun üstünden her türlü oku atıyorlar, her türlü müdafaayı yapıyorlar. Sen işte merdiven dayayarak ya da bir şekilde efendim böyle zayıf yerlerden bir şekilde içeri girmeye çalışıyorsun. Yani orada çok acayip sahneler yaşanmış Salih'ciğim, okunduğu zaman İstanbul'un fethi. Ya bugün şimdi bu şehitlik sırası bizde diye giriyor ilk sıraya girenler yani. Müthiş bir şey yani. Yani biraz sonra gideceksin ve şehit olacaksın. O kadar açık ve net ki yani. Şimdi ne peki oradaki maksat? Ya birisi sızabilir mi acaba? Birkaç kişi. Şimdi bunların deli olması lazım. Yani delilikten kasıt da böyle kafayı sıyırmış anlamında değil. Ebedi olanı muvakkat olanla değiştirmiş. İnsan çünkü bunu yapmakta çok zorlanıyor. Zaten imtihan da bu. Ebedi olanı satın almış olması gerekiyor. İşte Ulubatlı da böyle bir tip yani. Bu tiplere verilen isim daha doğrusu. Belki de bir hani ortak figür, Ulubatlı figürü. Girip orada onu başaran, sancağı surlara diken ama bunun sonucunda da şehit olan. O hani meşhur şey vardır ya, çalışma, resim, illüstrasyon.
Sancağı dikiyor.
Dikiyor ama kaç tane ok var.
Evet, evet, evet. Orada da canını vücudunda. Teslim
tabii,
ediyor.
Tabii, tabii. Evet. Evet, aynen. Şimdi o oraya, o sura o sancağı dikmeseydi
evet.
Muhtemelen Birisi daha dikerdi ama bu çok daha şey olurdu yani, zor olurdu veya maliyetli olurdu. Ondan sonra artık işler daha kolay oluyor. Dolayısıyla herhangi bir yeni fikrin, yeni efendim bir kanaatin, insanlara faydası olacak bir kanaatin toplum nezdinde makes bulması öyle hemen çabuk olmuyor. Yıllar alıyor, nesiller alıyor. Şimdi İslam mesela bak 6 sene boyunca yani 40 kişiye anca ulaşabilmiş.
Evet.
6 sene. Peki sonraki Efendimiz'den sonraki 10 seneye bak. Belki 10 katı birden genişlemiş. Yani bu birazcık o belki sünnetullah dediğimiz Allah'ın kanunlarından bir şey. İlk başta böyle şey gidiyorsunuz. Bir kişi bulmak, iki kişi bulmak. Hatta ben bu işin en zor safhasının ne olduğunu düşünürüm biliyor musun Salih'ciğim? En zor safha birin ikiyi bulmasıdır. O yüzden işte Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ikinin ikincisidir. Ve onun hiç kimse geçemeyecek. Çünkü sen şimdi tek başınasın. Herhangi birisi çıkmış bir iddiada bulunuyor. Ona inanmak herkes için eşit düzeyde bir şeydir, risktir. Hı hı. Ama iki kişiye inanmak bir kişi için daha kolaydır. Yani iki kişisin ya, birisi inanmış, bu ilk riski almış diyorsun yani. Birisi inanmış buna. İki kişi bunlar, o yanlışsa bu yanlış. Üç kişi oldular, üç kişiye herkes inanır. Çünkü orada artık bir cemaat olmuşlardır onlar. Böyle birbirlerini de düzelteceklerdir, istişare edeceklerdir falan filan. Dolayısıyla bu katlamalı gidiyor sonra, geometrik artışla artıyor. Orada işte Ulubatlı gibi tiplerin kıymeti birazcık işte o en başta kimsenin girmeye cesaret edemediği riski almalarından kaynaklanıyor. Beyaz hacker dediğimiz hackerlar da belki bu tipler olarak birazcık
değerlendirilebilir.
Bir fetih ayındayız. Evet. Mayıs ayında onları özellikle kapağa evet. çektik biz işte. Evet.
Eyvallah. Bir de şey tarafı da var abi. Yani normalde hani Fatih diye hep aslında bizim hem gündemimizde hem dünyada hala bile mesela bakıyorsun Yeni Zelanda'daki o teröristin bile gündeminde Fatih'in bir şeyi var yani. Hani bir acısı mı diyelim, bir karşılığı mı var diyelim. Ama mesela Ulubatlı, hani ben o yüzden dedim, ikinci adam gibi biraz o yüzden sordum. Ama mesela hackerlar da öyle. Büyük işler yapıyorlar, deliler de öyle mesela. Büyük işler yapıyorlar ama adları sanları pek belli olmuyor. Hatta nickname diyorlar ya abi, kendi isimlerini de kullanmıyorlar, başka isimler kullanıyorlar. Yani aslında görünmüyorlar.
Aslında yaptıkları iş sembolik. Yani evet. o anlamda sembolik yani. Çünkü bireysel her iş son tahlilde semboliktir. Asıl olan o uzun vadeli harekattır. Yani devletin harekatıdır. Şimdi koca İstanbul, yani koca Osmanlı veya İslam tarihinde İstanbul'un fethi de çok önemli bir hadisedir ama semboliktir. Bak şimdi bugün çıkıp hala birileri bizim Türkiye'mizde zulüm 1453'te başladı diyebiliyorsa, o 1453'ün simge olarak, sembol olarak ne anlam taşıdığını bizim bütün evladımızın, gencimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun iyi bilmesi lazım. Bunu bu şekilde zulüm 1453'te başladı diyenler ne kastediyorlar? Zulüm nedir? 1453'te ne olmuştur? Bunu tam da şu fetih vakti yaklaşıyor zamanında. Şimdi. Yani Mayıs ayındayız. Mayıs ayında inşallah Ramazan'a da mülaki olacağız. O süreçte fethi anlamak, fethin manasını kavramak ve bu güruhun hala yan yana yaşadığımız bu insanların zulüm 1453'te başladı demelerini efendim ne anlama geldiğini bilmek zorundayız. Bunu bilmediğimiz takdirde yok oluruz Salih'ciğim. Biteriz, gideriz yani. Burada durmamızın da hiçbir anlamı kalmaz. Zaten durdurmazlar.
Eyvallah. Burada tabii bu bahsettiğiniz şeyler bazen şöyle karşılıkta bulabiliyor abi. Yani acaba hani bazen diyoruz ya sosyal medyadan bir oruç yaparcasına bazen uzak duralım. Hatta kullanmayalım gerekirse. Ama şimdi hackerlık diyoruz. Acaba bunu biz olumlu hale mi getiriyoruz? Yani bilgisayarlarla beraber olmak, özellikle gençlerin bunlara teşvik edilmesi ki. Ben şöyle düşünüyorum abi. Bir hacker mesela bilgisayar oyundan bağımsız bir adam değildir.
Kesinlikle.
Yani genelde zaten bu tip arkadaşlar hani bağımlı tipler oluyor. Yani maalesef diyorum, bağımlı gibiler. Bütün gündemleri o. Farklı bir hayat tarzları var. Şöyle, geceleri yaşıyorlar hayatı.
Yani bağımlı, doğru. Bağımlı tipler derken tabii oradaki olumsuz manadan daha ziyade şunu vurgulamak lazım bence. Şimdi her insanın hakikaten cezbolduğu, meftun olduğu bir uğraş var hayatta. Şimdi bunlar bulmuşlar kendi muratlarını yani. Nereden akması gerektiğini bulmuş. Dolayısıyla senin ya bu gecesini gündüzüne veriyor, bu adam yaşamıyor mu? Aslında adam yaşıyor yani. hangi anlamda yaşıyor? O kadar mutlu ki, mutmain ki, memnun ki kendi halinden, vaktin nasıl geçtiğinin farkında değil yani. Ben o noktada bu arkadaşların, hani ya bunlar burada böyle insanlar var, çok güzel, bunları biz örnek mi gösterelim? Abi sen örnek göstersen de istidadın yoksa, yeteneğin yoksa olamazsın yani. Bu bir sonuçta sadece eğitim öğretim işi değil, bir tutku da işi yani. O tutkuyu da içinden gelecek yani. Vermemişse Mahmut neylesin Mahmut yani. Orada müthiş bir şey var.
Evet.
Kişisel yatkınlık var. Yani dolayısıyla herkes deli olamaz yani o manada.
Evet.
Herkes hacker da olamaz.
Evet.
Yani herkes gazeteci olamaz. Herkes imam olamaz. Herkes efendim tüccar olamaz. Bazı arkadaşlar vardır gerçekten. Yani elini dokundu şey altın oluyor mesela. Bakıyorsun adamın ya tüccarlık böyle bir Allah ona bir şey vermiş yani. Başka
kabiliyet
bir,
vermiş.
Bir kumaş var. Başka bir kumaşı var işte. Bir bazısı da var. Yani üç cümle yazdığı zaman diyorsun ki ya bu adam hakikaten güzel şey yapar ya, yazar olur diyorsun yani.
Evet.
Ne güzel diyorsun. Şimdi ondan üç cümle yazmasını iste, yazamaz. Bundan şunu git sat der, yapamaz. Zararına satar. Yani bu noktada herkesin bir şeyi var.
Evet.
Akacağı bir mecra var.
Eyvallah. Dergideki dosya bağlamında da biz böyle hakikaten iyi hacker diyebileceğimiz yani hem hackerlık anlamında kabiliyetli hem de beyaz hackerlarla konuştuk. Tabii hackerlar üçe arıyorlar abi. Beyaz hacker, ya beyaz şapkalı hacker, siyah şapkalı hacker, bir de gri şapkalı hacker. Beyaz şapkalılar hem kamu kuruluşlarında çalışanlar, yani devletin hem siber güvenlik uzmanları.
İyi hackerlar yani.
İyi hackerlar yani olayı hem vatan millet mefkuresiyle hem bir cihat manasıyla belki götürenler. Siyah hackerlar tamamen olayı artık çıkarlar doğrultusunda kullanıp.
Bu arada hacker'ı da bir tarif etsek.
Hacker hack kelimesinden geliyor abi.
Hacklemek yani.
Hacklemek. Yani aslında hack etkisiz hale getirmek demek. Yani hack etmek bir şeyi. Burada etkisiz hale getirdiğiniz şey değişiyor tabii. Yani normalde siyah şapkalı hacker da hacker. O da hackliyor bir şeyi. Beyaz şapkalı da hackliyor. Ama hackledikleri şeyler fark ediyor. Yani mesela biri gidiyor sosyal medya hesaplarını alıyor birinin.
Banka hesaplarını boşaltıyor.
Sizin de başınıza gelmişti galiba değil mi abi?
Tabii benim Twitter hesabım.
Twitter hesabınızı galiba böyle bir şey olmuştu.
Hacklemişlerdi.
Hacklemişlerdi. Ne yapıyor? Mesela bakıyor, hackliyor. O hacklediği hesabı birine satıyor sonra. Çünkü takipçisi var diyelim. Lütfen evet. 10 bin takipçisi var. Adama diyor ki abi al 10 bin takipçili hesap senin olsun. Ver işte 1000 lira. Satıyor. Bu bir sektör şu an yani.
Bunu ben hatta şöyle tarif etmiştim. Şimdi hani takipçiler diyorlar ya Salih'cim. Şimdi şöyle düşün. Büyük bir ordu var. Yok öyle bir şey de. Başında da sen varsın diyelim. Lütfen sana takip edenler. O dönemde 4000 miydi, 5000 miydi civarında takipçi hı hı. vardı. Yani resmen o gün nasıl yaptılar biliyor musun? Benim bir başka bir yurt dışında bir otelden giriş yapmıştım. Tweet hesabıma yurt dışında bir otelden. Belki o zaman mı çalındı bilmiyorum. Girmemek gerektiğini, bu tür Wi-Fi'lerden girmemek gerektiğini de acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk. Resmen beni o arkamdaki takipçilerin önünden aldılar. Bir başkasını oraya şak diye koydular. Adamın arkasında 5000 takipçi var fakat adam değişti. Lider de, öndeki lider değişti yani. Sen takip et, lütfen sana takip ettiğini zannediyorsun fakat bir tane köpek sevici bir
evet evet
papi
hatırlıyorum.
Papi diye bir şeydi.
Evet.
Köpek sevici bir efendim adamın
hesabı
köpeklerle
çıktı.
Yapmış olduğu ilgili paylaşım çıktı. Hesaba çıktı yani. Sonra ben ona gittim, ulaştım yani ya yok dedi ben dedi bunu dedi. Aktif olmayan bir hesap diye satın aldım dedi falan yani böyle. Fakat sonra o da anladı aslında şeye getirildiğini. Dolayısıyla bu, ha bunu yapan hacker diyorsun değil mi? Şimdi?
Evet.
Tamam.
Evet.
Güzel.
O da hacker yani.
Hacker.
Kendince hacker yani.
Ama bu
evet.
Siyah mı gri mi bu?
Bu griye giriyor aslında biraz abi doğru. Şimdi olayın biraz da hani teori kısmına girecek olursak siyah çünkü zarar veriyor aslında. Bu da zarar veriyor ama gri'nin tam ne olduğu da belli değil. Yani ha. Gri hackerlar maddi amaç güderek bu işi yapıyorlar. Para kazanmak için bu işleri yapanlar. Siyah olanlar olabildiğince zarar vermek. Hani mesela Redek var.
Hı-hı.
Redek Türkiye'de. Zaten red şeyde bilişim ortamındaki karşılığı kırmızının şey yani kötü.
Kötü.
O anlama geliyor kırmızının. Redek tamamen olayları mesela ne yapıyor? Devletin sitelerini ekliyor. Devlete zarar veriyor. Bakıyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'yla alakalı bir kendince bir sıkıntı görüyor. Ne yapıyor? Cumhurbaşkanının hesaplarını etkisiz hale getiriyor. Hiçbir evet. çıkarı da yok. Para da kazanmıyor ondan.
Tamamen böyle bir
kendini tatmin ediyor yani.
Evet ondan. Evet.
O da bir
İşte buna karşı koyanlar da beyaz hackler mi oluyor?
Evet,
beyaz
buna hackerler. Karşı olanlar da beyaz hackerlar.
Tamam.
Bu hackerlıkla alakalı tabii bu bir gündem olduğu zaman da özellikle gençlerin çok ilgisini çekeceğini biz düşündük en başta. Çünkü onlara sorduğumuzda da bu tip cevaplar aldık. Şimdi hackerlarla konuşunca Lütfü abi hakikaten başarılı diyebileceğimiz, yani arkadaşlardan bir tanesi mesela Apple'ın listesine giren, Apple'ın açıklarını bulan ilk 5 Türk'ten biri. Ondan sonra İsrail'in televizyon kanalında ezan okutan ekipten bir arkadaş yine. Ondan sonra yani hakikaten böyle olayları gündem haline getirebilecek hareketlerde bulunmuşlar. Hani sizin bahsettiğiniz gibi bir gedik açma tarafında, yani önden gidip bir etki oluşturup, bir özellikle sosyal medyanın gücünü kullanıp bir etki oluşturmuşlar. Şimdi burada bu anlamda acaba gelecekte özellikle Lütfü abi bu yönlendirilebilecek bir alan olabilir mi? Yani bilişimle, bilgisayarla çok ilgili bir arkadaşımız var diyelim ki biz Fatih Çal'la konuştuk, bilişim uzmanı. Evet. Yıllardır hakikaten o da bu işlerde hem gönlünü hem vaktini harcayan bir arkadaşımız. O da aynı şeyi söyledi. Dedi ki her bilişim uzmanı aslında potansiyel bir hacker'dır dedi yani. Çünkü bu işin mantığı, algoritması aynı dedi aslında. Ama bilişim uzmanı ne yapar? Kendi alanında yoğunlaşır. Hacker kendi alanında yoğunlaşır. Acaba bu yüzden de mesela özellikle Türkiye'deki bilgisayar mühendisleri ya da Türkiye'deki bu işle alakalı ilgili yazılımcı arkadaşlar bu hackerlık olayını biraz daha mı fazla gündemden almalılar diye düşündüm ben. Çünkü bu şeyi yaparken.
Vallahi geçen Cumhurbaşkanı yardımcısı Dijital Türkiye 1.0'ın sunumunu yakında yapacaklarını söylediler. Yani E-Devlet malum çok zaten şu anda aktif işleyen bir portal. Her geçen gün yeni hizmetler ekleniyor. Vatandaş hiçbir belge getirmeden tamamen efendim dijital ortamda işini halledebilecek deniyor birçok uzun vadede ortaya çıkabilecek işler için. Zaten teknolojinin işte bu sanal mecraların, akıllı telefonların hayatımızdaki etkisi ortada. Yani savaş da oraya kayıyor, hayat da oraya kayıyor, ilişkiler de oraya kayıyor. Dolayısıyla orada mahir olan bizatihi hayatta da mahir olacak gibi geliyor bana Salih'im. Yani bu noktada ben çok doğru bir tespit. Ona katılmaktan başka ne diyebilirim yani, gerçekten öyle. Bu en basit tarifiyle aslında bilişim okuryazarlığını gerektiriyor. Hmm. Bilişim okuryazarlığı. Yani şimdi eskiden Ali okulu derlerdi. Hı hı. Askerde Ali okulları varmış. Yani Ali okulu ABC öğreten, yani elifba öğreten veya işte alfabe öğreten okullar. Şimdi bilişim okuryazarlığı gerekiyor ki yani bir bilgisayarın tuşu nereden şeyine nasıl açılır, internete nasıl girilir, hesap nedir, Facebook hesabı nedir, bunlardan nasıl korunulur? Ya baktığın zaman baya baya ciddi bilgi birikimi. Evet. Hani biz içinde yaşıyoruz, belki çok birçok şeyi içselleştiriyoruz ama sonuçta bu işleri hiç bilmeyen için baya ciddi, orası ayrı bir dünya haline geldi. Yani neredeyse insanlık böyle topyekün bu kağıdın kalemin dünyasından klavyenin ve ekranın dünyasına doğru böyle yavaş yavaş yavaş yavaş giriyor. Burada var oluyor da orada kaybolacak gibi geliyor bana. Arayıp bulan aşk olsun.
Abi bu Kim Milyoner Olmak İster diye bir yarışma var. Çok meşhur malum. Evet. O yarışma programında bir tane hacker katılıyor. İşte sunucuyla konuşuyorlar. Sunucu diyor yani ne iş yapıyorsun, neyle meşgulsün? O da hackerım diyor. Ne yaptın peki bu zamana kadar falan diyor. Çocuk hikayesini anlatıyor. Bir üniversiteye başvuruda bulunuyor abi. Üniversite bunu almıyor. Özel bir üniversite. Bu da üniversitenin sitesini hackliyor.
İşte bu da buyur.
Siteyi hackleyip kendini %100 burs yapıyor abi. Şeyden kaydediyor. Kendini oraya kayıtlı öğrenci her şeyiyle kaydediyor ve %100 burs tanımlıyor kendini. Aradan zaman geçiyor. Üniversite bu durumu anlıyor yani öğrenci işleri. Çocuğa irtibat kuruyorlar ya bu nasıl yaptın falan diye. O da yani meslek sırrı diyor yani. Ondan sonra ama çocuk tabii şey yani kaydını yaptırıyor ama sırf onları şey yapmak için gıcıklığını yapıyor. Gitmiyor yani tabii. Hmm. Sonra rektörün kulağına gidiyor. Rektör çocuğu okula çağırıyor ve öğrencileri kabul ediyor. Yani çünkü hoşuna gidiyor. Diyor ki bu başka bir şeyler de yapabilir. Hani şey de var ya düşmanımı safıma çekeyim. Hani bana düşmanlık yapmasın, dostum olsun diye.
Mahallede hırsızı polis yaparsan tabii bilir yani kimin ne yapıp yapmayacağını.
Şimdi böyle bir tarafı da olunca tabii insan böyle hem biz böyle burada konuşurken tebessüm ediyoruz hem de hoşumuza da gidiyor bir taraftan. Böyle hani böyle düşünebilen, pratik zekası olan arkadaşların olduğunu bilmek bizi de mutlu ediyor yani hakikaten. Türkiye'nin mesela bazen şeyini yayınlıyorlar abi. İnternette belli siteler var bununla alakalı. Siber saldırıları gösteren siteler oluyor. Aynı böyle bildiğiniz abi füze fırlatır gibi Türkiye'ye işte Amerika'dan, Rusya'dan özellikle o tip yerlerden sürekli bir şeyler geliyor böyle. Hani onlara data mı diyorlar, şey diyorlar. Yani sürekli bir şeyler akıyor. Bu hackerlar
siber saldırı yani.
Bu hackerlar beyaz hacker dediklerimiz yani. Bir de devletin de böyle timleri var tabii. Devlet de mesela Ayıldız sistem. O anlamda devlete çalışan bir yapı, Ayıldız sistem, bir hacker timi. Onlar da onlarla mücadele ediyorlar. Onları durduruyorlar. Hı-hı. Bazen mesela birkaç defa yaşadık hatta hatırlarsınız. İnternetin Türkiye genelinde yavaşladığı falan olmuştu. Açıklama yapmıştı Teknoloji Bakanımız yani. Bir saldırıyla karşı karşıyayız diye. Bazen insan anlamıyor hakikaten. İnternet niye yavaş falan diyoruz.
Şimdi Amerikan filmleri vardı bir dönem. Hala var. Gerçi de onlar çok severler dünyayı kurtarmayı. Dünyayı kurtarırlar, hiç kimsenin haberi olmaz yani. Biz böyle çok büyük tehlikelerden kurtuluruz. Onlar, yani biz rahat yataklarımızda uyurken onlar hakikaten bizim için çok fedakarane böyle yok oluşun tam böyle kıyısından bizi çekip alırlar. Dünya olarak söylüyorum. Şimdi bu hakikaten gerçek oldu bir tarafından baktığımız zaman. Hangi anlamda? Gerçekten siber saldırılar o kadar arttı ki. Yani bu arkadaşlar bu anlamda base hacker'lar ciddi bir şey yapıyorlar şu anda. Bir nasıl diyelim, savunma hattı kurmuşlar. Diğer türlü yani her türlü bilgisayar sisteminizin çökmesi işten bile değil değil mi?
Evet evet.
Sürekli tabii. Böyle bir şey var. Artık oraya kaydı savaşlar yani.
Evet. Çok mesela bir dizi var abi yine. Yani konu açtı, ondan da bahsedeyim son olarak. Bir dizide bir bölüm esnasında denk geldi. Bilgisayara bir korsan yazılım atıyorlar abi. Çocuk da tıklıyor ona. Tıkladıktan sonra mesela internette şeylere giriyor. Böyle hani cinsel içerikli yerlere falan giriyor. Tabii ön kamerası açık. Oradan çocuğun her girdiği site, her şeyi kayıt altına alıyorlar. Daha sonra çocuğa şantaj yapıyorlar bununla alakalı. Ama ciddi şantajlar. Çocuk işte cinayet falan işliyor. O bölümde şeyi anlatıyor yani. Diyor ki kardeşim, sanal alemin özellikle teknolojinin böyle bir tarafı var. Telefonlarınızın ön kameraları, laptoplarınızın ön kameraları. Eğer korsan yazılımlar yüklüyse cihazlarınızda sizin görüntülerinizi kaydedebilir, izleyebilir ve ne yapar? Bunu daha sonra sizin aleyhinize kullanır.
Bir ara Bill Gates'in işte dünyanın en zengin insanı ve bütün bu işleri başımıza saran tip Windows'u, şunu bunu, Microsoft.
Kamerası bantlıydı değil mi?
Bantlı tabii. Evet, yani evet. Laptopunda kamerası bantlıydı yani. Evet. O ön kamerayı kendisi bile güvende olmadığını düşünüp yani beni izleyebilirler diye. Dolayısıyla her şey her an mümkün. Ben sanal alemi aslında Salih'cim, gerçek alemin yani burada hangi kurallar geçerliyse orada da aynı kurallar geçerli. Orası da Allah'ın, burası da Allah'ın. Sanal alemin de Rabbi Allah'tır diye biz böyle bir dönem bir bu ifadenin yanında fotoğraf çektirmiştik. Sonra onu çok tiye alanlar oldu böyle. Evet. Yani çok böyle orada burada bayağı paylaştılar. Dalga geçtiler yani. Ben de her dalga geçişte dedim ki ya elhamdülillah defterimize ne güzel. Uyuyoruz ama sanal. Şey şöyle yani. Tarih sanal, vebal gerçek. Tarih sanal, vebal gerçek. Şimdi öyle bir hakikaten dünya ebedi hayatın çok ciddi bir asla delili. Şimdi her şey kayıt altında. Her şeyin minyatürü var. Her şeyin bir şekilde böyle önüne çıkabileceği bir ortam. Yani ahirete inanmayan gelsin şu sanal alemi bir görsün. Alemler içinde nasıl alemler olabileceğini, yeniden dirilmenin nasıl ortaya çıkabileceğini. Şimdi düne kadar biz Matrix'i böyle gözümüz açılarak izlemiştik. Matrix diye bir dizi, hani bir seri film vardı. Gerçek oldu abi neredeyse ya. Yani ve yapay zeka dediğimiz bu işte insan belki ile zamanla boy ölçüşecek olan robotlar yani böyle koştura koştura geliyorlar. Şimdi Google'ın iki tane yapay zekasını böyle birbiriyle anlaşmak üzere açıyorlar. Yapay zekalar birbirleriyle başlıyorlar konuşmaya. Bir müddet sonra kendi aralarında ayrı bir dil oluşturup insanın vakıf olamayacağı bir dille başlıyorlar konuşmaya. Ve anlayamıyor o anda oradaki herkes. Yani anlayamamaya başlayınca ya bunun diyorlar şeyi gidişatı iyi değil. Hemen fişlerini çekiyorlar veya bir şekilde iptal ediyorlar. Şimdi bizim bu şeyde de oldu. Bir devlet bakanının olduğu bir sunumda güya robot gösterisi yapılacak. Robot arızalandı. Bakana şey yaptı yani. Posta koydu tabiri caizse. En sonunda susturun şu arkadaşı. Arkadaşlar şunu susturun şeklinde demek zorunda kaldı yani. Ya yani bu böyle bir bize bilim kurgu gibi gözüküyor ama yakın zamanda insana ait duygusal zeka.
Evet.
İşte bir takım böyle öğrenebilme kabiliyeti gibi hassaların daha böyle dijitize edilip yani nicelleştirilip bunlara yüklenmesiyle ve bunların öğrenen makineler olarak kendilerini geliştirme imkanı bulmalarıyla muhtemelen bambaşka bir devre başlayacak. O devrede insanlar şunu bekliyorlar. Diyorlar ki ya onlar çalışacak, biz yatacağız. Ben hiç öyle bir şey olduğunu olacağını
onlar bizi çalıştıracak belki de.
Onlar belki bir zamanla çalışacaklar ki bunun da filmlerini yaptılar, izledik. Evet, evet. Bunlar da belki bir 10-15 sene sonra hadisenin nereye doğru gittiğini gösteren ilginç gelişmeler. O açıdan bu alanlarla ilgili bizim zaman zaman böyle konuşmamız, yani özellikle yeni neslin bu noktalarda nasıl bir değerler dünyası içerisinde bunu oturtması gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Hep söylediğimiz bir şey var. Bir dönem hiç unutmuyorum, bir büyüğümüzü ziyarete gelmişti. Bir batılı bir arkadaş. Hı hı. Müslüman olmuştu. Hı hı. O dönemde Çeçenistan olayları çok böyle revaçtaydı. Çeçenistan'ın, Çeçen mücahitlerin daha doğrusu cihadı hepimizi heyecanlandırıyor. Oraya işte insanlar yardım gönderiyorlar. Orayla ilgili bir böyle duygusal hava oluşmuş. O arkadaş da gelip bir şey sordu. Dedi ki, ben dedi aslında dedi hackerlık dedi şeyine sahibim dedi. Hmm. Yani şu an girip dedi Rusya silahlı kuvvetlerinin işte askeri sistemlerine sızıp herhangi bir operasyon yapabilirim. Bunu nasıl karşılarsınız siz dedi. Hmm. Şimdi tabii yeni tanıdığım bir batılının bu sözünü hani nasıl yorumlarsın? Bu bir aslında şey midir? Hani Çeçen cihadıyla o dönemde şeyler de var. Birazcık yasa dışı gibi de görülüyor. O acaba bir dil mi arıyor, sizin ağzınızı mı arıyor falan filan diye, ama o büyüğün verdiği cevap bana çok şey geldi, makul ve akıllıca geldi. Dedi ki, gerçek dünya, sanal dünya diye bir ayrım yoktur. Bu dünyada ne yapıyorsan öbür dünyada da aynısı geçerlidir. Dolayısıyla sanal dünyada eğer yaptığın hırsızlığa, aldatmaya, tahribata yönelikse bu iyi değildir.
Evet.
Aynen gerçek dünya gibi yani. Bu değerleri işte belki hackerlarla konuşup onlara bir şekilde anlatmak icap edebilir. Evet.
Yine dosya bağlamında görüştüğümüz birkaç isim oldu. Mesela Siber Güvenlik Derneği Başkanı var. Bilişim Zekası ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel. O da siber güvenlik hususuna çok dikkat çekti. Hani sizin söylediklerinizden yola çıkarak da söylüyorum Lütfü abi. Sanal olan hiçbir şeyin aslında güvenli olmadığını söyledi.
Evet.
Yani sanal olan hiçbir şey güvenli değildir dedi. Hiçbir şey yani ne, banka uygulamaları, mobil application'lar, oyunlar, mailler. İşte zaten gördük yani Apple'ın bile bulut hesapları hacklendi. Birçok insanın görüntüleri paylaşıldı, özel fotoğrafları paylaşıldı, yedekleme siteleri. Yani fotoğrafınızı yedekliyorsunuz siz öyle güvenli olduğu için sözde. 1 terabayt, 500 GB size yer veriyor. Parayla satın alıyorsunuz hatta. Ama biri geliyor, onların hepsini oradan alıyor ve internete koyuyor.
Evet, evet.
Ve artık her şey umumi oluyor.
Aslında bulut sistemi de çok güzel o anlamda. Hakikaten bulutta yani. Yukarıda evet. Bulut. Herkes oraya ulaşıyor. Erişim şekilde. Evet. Havada bulut, sen onu unut.
Eyvallah.
Öyle derlerdi ya.
Evet. Bu yüzden geleneksel olanın hala güvenli olmak gibi bir kaidesi var. Yine Fatih Çal'dan bahsi açıldı. Kulakları da inşallah bizi dinliyorsa bir taraftan çınlamış olsun. Fatih'le bir gün konuşurken benim bilgisayarda bir sıkıntı oldu abi. Fatih'i aradım. Fatih dedim, anlattım. Uzun uzun anlattım abi. 5 dakika, 6 dakika. Fatih dedim işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Tamam dedi. Bilgisayar şu önünde mi dedi. Evet dedim. Tamam dedi. Power düğmesine bas dedi. Bastım. Kapat dedi. Kapattım. Şimdi aç tekrar dedi. Bu kadar dedi aslında. Yani bazıları çok basit dedi. Ama dedi biz ne yapıyoruz dedi. Hani yazılım mı, şu mu falan. Ya bilgisayar baktın ki sıkıntı var. Çözemiyorsun. Aç kapa bilgisayarı dedi yani. Kablosunu çıkar dedi. Telefonlarda da aynısı geçerli. Format at. Yani resetledin mi? Hep zaten aynı şeyi söylüyorum. Modem arızası oluyor. Resetledin mi? Yani bu tip senaryolardan kurtulmanın da belki başlıca yöntemi hakikaten geleneksel kalabilmek biraz Lütfü abi. Çok böyle her yere girip çıkmamak. Her yerde adresim olsun, her yerde hesabım olsun dememek.
Ya esas zaten işin özü de oraya geliyor Salih'cim. Yani biz gerçek hayatta sanal hayat arasında fark yok derken insan her an Allah'ın bakışı, görüşü ve nazar altında olduğunu idrak ederse ve huve ma'akum eynema kuntum, o nerede olursanız olun sizinle beraberdir. O hatta size şah damanızdan daha yakındır inanışıyla oturur, kalkar, düşünür, bakarsa ne kimseden korkusu olur, ne de efendim kimseye bir hesap vermek zorunda olur, ne bir şeyin çalınacağından korkar, ne de efendim veremeyeceği hesabı olmaz yani. Yani böyle bir şey var.
Evet.
Aslında Allah'a karşı şeffaf, hı hı, yaşamak. Bak, başkalarına karşı demiyorum yani. Allah'a karşı şeffaf yaşamak ve hesabı ondan görmek. O noktada da İmanın diyor bir hadiste en üstün derecesi nerede olursan ol Allah'ın seninle olduğunu bilmektir. Allah cümlemize bu idraki nasip etsin gerçekten.
Amin.
Kolay bir şey de değil yani. Şu anda hissedersin. Çık dışarıya.
Evet evet.
Yani o bambaşka bir imtihan.
Eyvallah.
Yani.
Şeyde internet tarayıcılarında, arama sitelerinde gizli mod özellikleri var abi. Görmüşsünüz
evet, evet,
belki. Yani gizli modu açtığınız zaman sözde işte bilgisayarın geçmişini, sizin girdiğiniz siteler kaydolmuyor. Şifreler vesaire hiçbir şey kaydolmuyor. Geçen bir arkadaşla konuşuyordum. Bir şeye bakacağız abi internetten. Bakacağımız şey de normalde yabancı bir kelime olduğu için dedik ki şimdi bu farklı bir şey çıkmasın, gizli moddan bakalım. Baktık falan, sonrasında yine kaydolmuş o bir yere. Lan nasıl kaydoldu falan filan. Ya çünkü dedim ki ya burada böyle bir yapı var yani. Buranın mekanizması bu. Ya buraya girilen hiçbir veri silinmiyor aslında.
Ya şöyle bir şey düşünsene Salih'cim. Şimdi sen Google'da arama yapıyorsun. Ya Google dediğin nedir abi? Google Silikon Vadisi'nde.
Evet.
Yani Washington'da, Seattle'da. Amerika'dan uçakla 7 saat yani orası. New York'tan oraya. Sen bir de 7 saatte New York uçtun. Buradan 14 saatlik uçuşla gidebileceğim bir yer orası. Sen buradan kelimeyi gönderiyorsun. Kelime nereden nasıl gidiyor? Artık evet, onu evet. Sen hayal et veya tahmin et nasılsa. Kelime oraya gidiyor. Evet. Sunuculara gidiyor yani sunuculara. Evet, evet. Oradaki sunucular da
yönlendiriyor.
Bakıyor yok şeye bakıyor. Bütün o veri tabanını anında tarıyor. Diyor ki şu diyor siteye git diyor. Şimdi seni başka bir sunucuya yönlendiriyor. E bu da dünyada 2 veya 3 tane. Bir tanesi İsrail'deymiş, 2 tanesi Amerika'daymış, 1 tanesi Avrupa'daymış gibi. Zamanında ben bir dönem bununla ilgili bir yazı yazmıştım da araştırmıştım. Şimdi belki çoğalmış da olabilir bilemiyorum. Şimdi sonuçta bütün bilgi, arama bilgileri dahil oraya gidiyor. Dolayısıyla ne gizli kalabilir ki yani? Her şey. Ha buradaki belki tek şey ne biliyor musun? O kadar bombardıman gibi böyle bir bilgi var ki.
Seninle mi uğraşacaklar, benimle mi uğraşacaklar diyebiliriz belki.
Diyebilirsin ama evet. Şöyle bir şey de var.
Kafaya takarsa da uğraşır ama.
Şöyle bir şey de yapmaya çalışıyorlar. Yani eş zamanlı, yani bu bilgiyi arayan adama eş zamanlı onu bir şekilde manipüle edecek. Ondan bir şekilde reklam olarak faydalanacak veya ona bir şekilde ürün satacak hizmetler de yapıyorlar. Mesela işte o AdSense dedikleri şey. Hı hı. Sen bir arama yapıyorsun, tak ikinci açtığında aradığın şeyin reklamını sağ tarafta görüyorsun. Yani senin aramaların üzerinden sana bu sefer
yönlendirme yapıyor.
Şimdi böyle bir yapay zekayı bu yüzden önemsiyorlar işte.
Evet.
Yani eş zamanlı olarak senin o big data dedikleri büyük veriyi işleyip senin önüne şey koyabilecek. Burada da en sıkıntılı bence şey insanlara sürekli arayarak biz şey veriyoruz. Yani bir takım istihbarat birimlerine, bütün efendim dünyayı yöneten güçlere. Google Trends diye bir şey var malum.
Evet, evet.
Yani bu durumda Türkiye ne kadar gizlemeye çalışsa da
ne aradığı gözüküyor.
Tabii canım ya. Yani. Evet. Sen hani diyor ya Mevlana, ne arıyorsan sen olsun diyor. Ne istiyorsan sen olsun diyor.
Evet.
Bana Google geçmişini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim kardeşim. Eyvallah. Bu acı bir şeydir.
Sorumlu sosyal medya seferberliği projesi yapmıştık abi sizin.
Evet. Evet.
Hatta yani projeyi
biz de konuşmacıydık.
Evet. Konuşmacı oldunuz ve projeyi siz yazmıştınız diye hatırlıyorum. Şahade Hoca ile beraber, Şahade Evren Şeker ile beraber. Biz de orada böyle birkaç sunum yapma imkanı bulmuştuk. Gittiğimiz yerlerde sunum yapmadan önce biz de araştırma yaptık böyle o şehirlere dair. Erzurum'a gideceğiz abi. Ben Erzurum Üniversitesi okudum ya. Dedim Erzurum'un bir şeyine bakayım. Yani internette ne aranıyor diye. Şok oldum abi. Yani, Türkiye'de hani cinsel içerik diyebileceğimiz kelimeleri en çok arayan 3 il. Adana, Diyarbakır, Erzurum. Nüfus yoğunluğuna göre. Normalde İstanbul tabii ki Ankara nüfusları daha fazla ama Adana 1, Diyarbakır 2. Tabii bu 2014 yılı falandı galiba proje yaptığımızda. Şu an belki rakamlar değişmiştir. Ki Erzurum ne diyoruz? Muhafazakar bir yer. Diyarbakır kendine göre muhafazakar bir yer falan. Ama adamların aramalarından ötürü böyle bir analiz çıkarmışlar. Yani Erzurum'u hiç tanımayan biri Erzurum'la alakalı fikir sahibi olmak istediğinde bunu görecek.
Şöyle bir şey
çok
var
kötü bir şey aslında.
Salih'im onu da söyleyelim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabeleriyle otururken adam bir tanesi diyor ki ya Resulallah ben gece şöyle bir şey yaptım diyor. Efendimiz susuyor. Hazreti Ömer diyor ki Allah'ın örttüğünü niye açıyorsun be adam diyor. Kızıyor yani. Sonra adam tekrar ediyor. Efendimiz yine bir cevap vermiyor. Bu arada ezan okunuyor. Namaz kılınıyor. Sonra tekrar. O adam nerede diyor Efendimiz? Buradayım ya Resulallah. Sen diyor bizimle namaz kıldın mı şimdi? Kıldım. Cemaate katıldın mı? Katıldın. Tamam diyor Allah seni affetti işte. Yani örttü yani.
Hı hı.
Yani sen şimdi büyükler de böyle söylerler yani. Hadis de vardır zaten. Bir günahtan sonra ben bir iyilik işle. Allah onu örtsün. Biz de örtmek esastır kardeşim. Vela tecessüsü ifadesi Hucurat suresinde geçer. Birbirinizin ayıbını araştırmayınız. Yani bu tür teknolojilerin böyle bir tarafı da var yani.
Maalesef.
Yani ciddi anlamda ortada birbirinin arka planını.
Evet, evet.
Yani görmeye matuf bir mekanizma var. Bunu görmemek noktasında bir aslında tavır benimseyip de insanlara karşı hüsnü zannını koruyabilen kazanacak. Şöyle bir şey yok Salih'ciğim. tamam bunlardan bir şey olmaz kardeşim. Hakikaten bir müddet sonra bak ya bu sosyal medya öyle bir şeye dönüştü ki. Yani iç karartıcı. Tamamen böyle efendim bezdirici. Tamamen böyle efendim. Tamam belli bazı güzel haberlerde paylaşılıyor diliyor ama sonuçta hep böyle insanı ya bizden bir şey olmaz. Bunlarla yazıklar olsun.
Bu ülke bitmiş.
Bu ülke bitmiş. Şimdi bu haleti ruhiye bize bu medya ya da bu teknolojilerle geliyorsa orada birazcık uyanık olmak lazım. Her halükarda insana dair umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Şöyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben doğrusu. Abdülmuttalip Kabe'yi muhasara ettiği zaman civardaki efendim develeri de toplamış askerleri. Bütün develeri, otlayan develeri toplamışlar. İçlerinde Abdülmuttalip'in de develeri var. Herkes geliyor devesini istiyor. Herkes geliyor devesini istiyor. Abdülmuttalip de o dönem gayri resmi Kabe'nin başı gibi. Yani şeyin başı gibi. Mekke'nin başı gibi. En ulusu yani. Onun da geldiğini ifade edince, söyleyince Ebrehe onu görmek istiyor. Ya diyor ben diyor senin diyor şehrini diyor kuşattım sen develerinin derdindesin diyor. Şehir diyor Rabbindir diyor. Allah'ındır diyor. O orasını korumasını bilir diyor. Ben develerim benim derdim diyor. Develer benim diyor. Benim derdim develer. Bizim develerimiz ne biliyor musun Salih'ciğim? Allah'a vereceğimiz kulluk borcumuz. Biz ona düşelim kardeşim derdine. Allah şu insanları bu efendim tıynette, bu efendim hani bize trendlerin gösterdiği
evet.
Ya da bu efendim böyle ortadaki olayların gösterdiği eğer tırnak içinde rezalette yarattıysa kullar onun kulları kardeşim. İster affeder, affedebilir. İsterse de azaba müstahak görür, ona da kimse karışamaz. Bize düşen ne? Biz develerimizin derdine düşelim kardeşim. O deve ne? Bizim devemiz ne peki develerimiz? Bir, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulan ra'iyeti diyor Efendimiz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz ra'iyetinizden yani sürünüzden sorumlusunuz. Ne sürümüz? En başta kendimiz ya. Ellerimiz, kulaklarımız, gözlerimiz. Yani yapıp ettiklerimiz, yapamadık ettiklerimiz. Etrafında bizi böyle gözümüzün içine bakarak dinleyenler. Çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, etrafımız. Biz önce güzel kul olmaya, akabinde bu güzelliği dalga dalga dalga dalga yaymaya mecburuz. Şu modern zamanlar bize teknolojileriyle, ortaya koydukları hayat tarzıyla böyle bir karamsarlık, böyle bir efendim selin önünde sürüklenen kütükler misali kaybolma hissi veriyorsa uyanık olmak lazım. İman bunlara karşı koyma günüdür. İmanlının işi bunlara karşı koyma işidir. Ve o sele karşı yüzmek meselesidir. Kendini kurtaracaksın. Çoluğunu çocuğunu kurtaracaksın. Etrafındaki her insana emr-i maruf nehyenir münker çerçevesinde iyiliği tavsiye edip kötülükten nehyedeceksin. Ne yapacaksın da ne kadar? Ya bunun derdine düşme kardeşim ya. Sen şu an vaktinde ne yaptığına düş yani derdine. Ben şu anda konuşmam gereken yerde konuştum mu? Gitmem gereken sohbete gittim mi? Evet. Yapmam gereken iyiliği yaptım mı? Yazmam gereken yazıyı yazdım mı? Söylemem gereken sözü söyledim mi? Bunun derdine düşersen de Allah o iyiliği böyle. Yani şimdi Ulubatlı'ya bağlayalım tekrar. Hı-hı. Sonuna geldik değil mi
programı? Evet evet abi.
Ulubatlı'ya bağlayalım şimdi. Ya ben de öleceğim gidecek. Ne olacak bunun sonu? Hep ölüyoruz deseydi.
Dikemezdi sancağı.
Kimse tabii canım ya. Şehadet sırası bana geldi diye gitti o da muhtemelen.
Evet. Abi Filistinli İslam Asaliye ile konuştuk. Hatta hem Genç Dergisi'nde röportajı var boy hem de Genç TV'de video olarak yayınladık. Gazze'li kendisi. Birçok ailesinden birçok isim şehit olmuş. Kardeşi, amca çocukları vesaire. Hep şey bahsediyor anlatırken. Elhamdülillah şehit oldular. Allah'a hamdolsun şehit verdik. Allah'a çok şükür. Hatta şey diyor. Gazze'de ailesinde şehit olmayanlar şeydir diyor.
İkinci sınıf insandır
diyor. Ya. Onlara böyle şey yapmazlar diyor böyle hani. O gözle bakarlar diyor.
Ve var ya Gazze bir laboratuvardır biliyor musun? He. Bütün insanlığa, hepimize. Burada böyle bir hayat sürerken bunlar böyle bir hayatı onurla, dik başlılıkla, Allah'a kul olmanın ve tamamen öte endeksli bir hayat sürmenin ne anlama geldiğini bize gösteren böyle canlı hayat laboratuvarıdır. Herkes oraya bakıp hakikaten hizasını alsın yani.
Eyvallah. Çok sağ olun abi, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yani Peygamber Efendimizle alakalı daha önce de konuştuk sallallahu aleyhi ve sellem. En iyi ve ilk haberci gibi bir şey söylemiştik abi. Ben öyle bir şey hatırlıyorum size.
Muhbir-i sadık.
Evet, muhbir-i sadık. Yani hani gazetecilik dediğimiz şeyin aslında Peygamber Efendimizle bile bir bağlantısı olduğunu, haber getirip götürme, mesaj taşıma anlamında.
Şey var ya.
Şimdi de aslında farklı bir anlamını söylemiş oldunuz bugün.
Tabii tabii. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm diyor. Sana büyük haberi sorarlar diyor. Sana bir büyük haber, nebe'il azîm. Büyük haber, o büyük haberi getiren de büyük haberci. Ama nasıl bir haberci? Doğru haberci. Sıddık kim peki? Kinin ikincisi? Onu doğrulayan. Sen doğru söyledin diyen yani.
Eyvallah. Kişiye duyduğunu aktarması günah olarak yeter. Hadisi şerif değil mi abi?
Evet evet.
Sahih hadisi.
Tabii o Twitter bence ahlakıdır.
Hah ya onu... abi aklıma gelmişken son olarak paylaşayım. Benim için önemli bir hatıra çünkü. Gazetecilik bölümünü kazandığım zaman Kadir Misoroğlu'nu ziyaret etmiştim Üsküdar'da. O zamanlar çok gelip gidiyorduk onun ziyaretine.
Allah hayırlı şifalar versin üstadı da bu arada.
Amin, amin inşallah. Rahatsız biraz. O zaman dedi ki bana, sen dedi ne yapıyorsun dedi. O klasik işte, ne yapıyorsun sen falan. Ben dedim işte gazetecilik okuyacağım falan dedim. Ya dedi ne işim var orada dedi, gıybet mi edeceksin dedi. İnsanlar hakkında dedi, yalan mı söyleyeceksin dedi. Bak bir hikaye anlattı abi. Bir kadın dolmuşa biniyor. Bunun yanına gelen arkadaşlardan biriymiş. Dolmuşa biniyor. Dolmuşta bir tacizle karşılaşıyor. Akabinde dolmuşta da şey var, kamera görüntüsü. Kamera görüntüsü servis ediliyor. Hani habercilik değeri olduğu için. Haberciler ne yapıyorlar abi? Alıyorlar.
Evet.
Servis ediyorlar ama kadın o kadar üzülüyor ki o görüntülerden. Çünkü kendisi yani o kadında. Yani mahvoluyor. Hatta çocuğu falan gelip ya ne yapabiliriz? Bunların görüntüleri kaldırabilir miyim? Orada onu anlatmıştı. Yani sen habercisin. Burada bunu habercilik yapacaksan bunu yapman lazım. Çünkü şey bunu söylüyor kitap. Yani
tabii habercilik.
Yani
meslek modern, onu söylüyor ama Kur'an'da diyor ki ört diyor.
Ört diyor. Şimdi çok zor bir durum. Neyse sonra ben de hatta yazmıştım onu. Abi Facebook'tan falan paylaştım. İşte bizim trafik kazası geçirince bizim aile. Bizimkiler rahmetli olma haberlerini Allah ben Allah şeyden görmüştüm evet. Abi. Haberlerden görmüştüm ilk.
Allah Allah.
Çünkü internete yazıyordum sürekli hani. Çünkü arada mesafe var. Evet. Acaba düştü mü diye. Çünkü Allah muhakkak Allah. Düşer biliyorsunuz. Twitter'a Allah falan biri görür. Allah. Hemen fotoğraf atar böyle. Yazdım en son düştü.
Allah.
Kazanın
Allah.
Fotoğrafı o an görmüştüm. Hatta şey demiştim. Kalbimden vuruldum diye. Hani habercilik yapacağım falan diye. Allah. Yazmıştım onu böyle. Güzel bir hatıra almıştı. Yine
acı
olayı
hatıra almış.
Yine olayı kendi duygusal tarafıma lütfen abi.
Yok,
buradan
yok,
dinleyicilerimize Allah teşekkür ediyoruz.
Biz Salih'in seni seviyoruz.
Eyvallah, Allah razı olsun.
Allah sana hayırlı uzun ömürler, hizmet ömürler nasip eylesin.
Amin.
Sadığımıza da inşallah. Sizin
amin.
Biraderiniz, ikiniz böyle annenizin babanızın inşallah hayrül herif olursunuz.
İnşallah, inşallah. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz abi.
Rica ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı programlar olsun inşallah.
İnşallah. Önümüzdeki hafta inşallah yine sizle beraber olacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Eyvallah.